yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, semai binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki sizlere rızık olmak üzere yerden meyve vesair gıdaları çıkarsın. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halıkınız yoktur. Bu yukarıdaki ayeti kerimelerin kısaca bir maali. Bir daha okuyalım. Bundan sonraki gelecekler ise tefsiri anlamında olacak. Önce Muazzez Üstadımız ayetlerin maallerini nazara veriyor. Şu: ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki. Yani hem sebep hem de sebepten sonra meydana gelen sonucu izale ediyor. Sizi ve sizden evvelkiler. İnsan zahiren baktığında, değil mi, elmayı ağaca bağlıyor, ağacı toprağa bağlıyor. Kendini babasına, babasını dedesine bağlıyor, değil mi? Yani onlar olmasa bunlar sanki olmayacakmış gibi. Ama Cenab-ı Hak her ikisini birden nazara veriyor. Sizi ve sizden evvelkileri, meyveyi ve ağacı, ağacı ve baharı, değil mi? Ölüleri ve mevti, ölümü. Diyelim bütün mahlukatın sahi vücuttan gitmesiyle beraber kış mevsimini yaratan, yani sebebi de ortaya koyuyor ki işleri yapan Cenab-ı Hak'tır. Oralara takılıp kalmayalım. Öyle bir Cenab-ı Hakk'a ibadet ediniz ki, peki niçin ibadet edelim? Arzı size döşek. Yani dünyayı bize ne yapmış? Döşek gibi yapmış. Semai binanıza dam yapmış. Gök kubbeyi de bu evimizlerin üzerine dam yapmış. Ve semadan suları indirmiş ki, bir de semadan sular indiriyor. Niye? Yerden bostanı ve gülistanı, hububat ve ziraat malzemelerini çıkartsın. Size rızık olmak üzere meyve vesaire gıdaları çıkartsın. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halıkınız yoktur. Mukaddeme. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadetlerdir. Bu cümle çok önemli. Bundan gerisi bu cümlenin izahı olacak. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, yani Cenab-ı Hakk'ın hakayık imaniyenin vücuduyla vücubuyla ilgili ne kadar delil ve burhan varsa bunları kuvvetlendiren, bunları bizim bir nevi malımız hükmüne getiren, bakın, ve imanı yakin mertebesine çıkaran, keyfiyeten artıran nedir? Ancak ibadetlerdir. Risale-i Nur'u okuma, bu bilgi ve malumatları alma, üstadımızın ifadesine göre imanın üzerine konan tozları süpürme görevi, süpürge görevi görülüyor. İmanın mahiyetini geliştiren nedir? İbadetlerdir. İbadetlerin izahı nedir? Allah'ın emir dairesinde yaşamaktır. Emredilenleri yapma, nehyedilenleri sakınmaya da biz ibadet diyoruz. Risale-i Nur'u bilmek marifetimizi artırır. İmanın keyfiyetini ise ibadetler artırır. Zaten birazdan gelecek. Maalesef burada bir yanlış telakki söz konusu. Şimdi Risale-i Nur arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan veçesidir. Bakın. 100 sene evvel Risale-i Nur eserleri yoktu, üstadımız da yoktu. Henüz daha vazife başında değildi. Peki 300 sene evvel, 400 sene evvel, 1000 yıl evvel Peygamber Efendimiz'den bu yana aleyhissalatü vesselam, Muazzez Üstadımıza kadar Risale-i Nur okumayanlar, okuyamayanlar, böyle bir imkana müyesser olamayanlar, haşa, imanları zayıf mı gitti? Taklidi imanları mı vardı yani? Hayır. Hayır. Peki nedir? Demek ki ibadet meselesi, takva meselesi, Allah'ın emirlerine uyma meselesi bütün asırlar için geçerlidir. Her asrın ihtiyacatına göre Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kur'an'ı varsa bakan veçhesini izah eden vasıflı mürşitler gönderiyor. Bu asrın ihtiyacına göre de Risale-i Nur'u göndermiş. Şimdi mesela sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün evliyalar, asfiyalar, haşa, eğer bu bilgi ve malumat imanın keyfiyetini artırmış olsaydı, ahir zamanın insanları evvelki Müslümanların daha imanları kavi, daha sağlam olurdu. Çünkü delil ve burhanlar o zaman eskiden bu kadar fazla çok değildi. Bakın televizyonlar, internetler, cep telefonları Havas sayfasının bütün esrarını açığa ortaya koydu. Allah'a ait marifet boyutumuz arttı. Ama iman keyfiyetimiz sahabeye göre nasıl? Tabiye göre çok geridir. Demek ki şunu karıştırmayalım. Risale-i Nur bilgisi bizi muamelata itecek. Risale-i Nur'u okumak bizi, değil mi? Ticarette, sanatta, ziraatte, komşulukta, beşeri münasebette, helalda, haramda, ahlakta, fazilette en yüksek noktaya çıkaracak ki bu eseri bilmenin hakkının hesabını Allah'ın huzurunda verelim. Risale-i Nur'u okuyup çeki senedi dönerse, Risale-i Nur bilgisi olup komşuluk hakkını ifa etmezse, beşeri münasebeti asgari seviyede olursa, işte bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hakikati burada ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim de öyle buyuruyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Üstadımız buyuruyor ki bir cümlenin manası açık ve serahaten netse ikinci gizli bir mana kastedilmiş olur diyor. Ya Rabbi elbette bilen bilmeyenden üstündür. Bu belli ve aşikar. O halde bunun nazara verilmesinin sebebi bilenin cahilden üstün olduğu anlamına değil ya. Bilenin hesabının daha ağır, mizanının daha sakin, imtihanın daha ciddi, ayakların her an kayabileceğini, daha itinal hayata tutulması icap ettiğini ifade eden bir hakikattir. Bilen daha sorumlusun, daha mesuliyet altındasın, daha şuurlu hareket etmen lazım, her an ayağın kayabilir. Risale-i Nur talebesi olmak bizi mesuliyet altına sokar. Ayağımızı yerden kesmez, kurtuluşun alameti değildir, sorumluluğumuzu artmasına sebebiyet verir. Eserleri okuyup normal bir insan gibi yaşayamayız. Farkı fark ettirmemiz lazım. Şimdi bazen soruyorlar arkadaşlar. Bugün de bir yerde bir sohbette vesile oldum. Ay ben doktorum. Evet. Dine nasıl hizmet ifade edebilirim? Yardımcı olun. Dinime nasıl hizmet edeyim? Ha, doktor musun? Tek cevap. Mesleğinin derbabı olacaksın kardeşim. İhtisas sahibi olacaksın. Hastalara şefkatle yaklaşacaksın. Vakte riayet edeceksin. Hastane senden memnun olacak. Hasta sahipleri senden memnun olacak. Mesleğini de icra ettin mi? Dini anlatmaya lüzum yok. Halin kafi yeter. Ben öğretmenim abi. Dinime nasıl hizmeti ifade edebilirim? Matematik öğretmeniysen mesleğin hakkını vereceksin. İhtisas sahibi olacaksın. Talebeler memnun olacak. Veliler memnun olacak. Okul idare senden memnun olacak. Değil mi? Dünyanın en yetenekli insanını yetiştireceksin. İşte bunu yapan bir öğretmenin dinin anlatmasına ihtiyaç yoktur. Zaten o adres onu dinine, menbaına, kaynağına götürür. Şimdi sahabelerin yaptığı buydu. Yaşıyorlardı. En büyük, en güzel lisan, en müessir lisan, lisanı haldir. Üstadımız öyle buyuruyor. Biz doğru İslamiyeti, İslamiyete layık doğruluğu efalimizle göstersek, sahih dinlerin cemaatleri grup grup İslamiyete girecektir diyor. Bütün zafiyet noktamız nedir? Benim gibi kusura bakmayın yani çok konuşuyorum ama muamele harap. Muamele harap oldu mu yani fotoğraf yanlış eksik oldu mu söz tesir etmiyor. Üstadım şimdi birazdan buyuracak. İslam aleminin halihazırdaki durumu buna en büyük örnektir diyor. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Her gün değil mi efendim yüzlerce belki hatimler indiriliyor. Suudi Arabistan'dan naklen tavaf dünyaya yayın olarak yapılıyor. Bakın. Ama muamelat noktasındaki İslam aleminin eksikliği Hristiyan aleminin de perişan. Ekonomisi zafiyet içerisinde değil, birlik ve beraberlik içerisinde değiller. Birbirine yardımcı olamıyorlar. Demek ki sadece okumak kurtarsa Arapları Kur'an-ı Kerim kurtarırdı. Eksiğimiz ne? Muamelat eksikliği. Çalışma eksikliği. Değil mi? Diyelim maharet eksikliği. Sanat eksikliği, ekonomik gücün eksikliği. Bu da işin gerçeğini ne ortaya koyuyor? Çalışmada gayret Allah'ın emrini yerine getirmeyen Müslümanlar sadece okumakla kendilerini kurtaramazlar. Ahiretine bir derece faydası olur. Ama gönül ister ki dünyada da ahiretin güzelliklerini biz toplayalım canım. Niçin dünyada onların olsun ki? Dünya da bizim olsun. Şimdi bakın. Akaidi ve imani hükümleri kayı ve sabit kılmakla melekanla getiren ancak ibadettir. Bir insan gidiyor, araba kullanmayı öğrenecek, değil mi? Sürücü belgesi alacak. Önce imtihana giriyor, 100 alıyor. Yazılıdan 100 alıyor. Kitabı yutmuş, ezberlemiş. Bu halle bu adam direksiyonun başına geçse ne olur? trafik canavarı olur. O bilgiyle araba kullanılmaz. Araba kullanmaktaki meleke kullana kullana gelişir. İğne vurmayı doktorlar öğretirler. Ama en iyi iğneyi sıhhiyeler vurur. Niye? Tatbikatın içerisinden geliyorlar. Bakın, bilmek yetmiyor. Tatbikat çok önemli. Dinimizi bildiğimiz gibi yaşasak, örnek Müslümanların adetleri artsa, yani teknolojisi, medeniyeti, ekonomisi, gücü, kuvveti yüksek seviyede Müslüman devletlerin adetleri artsa, değil mi? Çok konuşmaya lüzum yok. Bunun cazibesine herkes takılır. İşte Habeş Melik-i Necaşi'nin nazarını celp ve cezbeden buydu. Baktı Araplara. Eskiden tanıyordu onları. Şimdi yeni gelenlerin oturmaları, kalkmaları, yemeleri, içmeleri, fikirleri, düşünceleri, beşeri münasebetleri hep değişmiş. Yepyeni bir insan haline gelmişler. Ne oldu size? Nasıl bu hale geldiniz diye soruyor. Çünkü kemalat zatında sevilir. Onunla da bize bir peygamber geldi. Bu doğruları bize böyle anlattı. Deyince yere bir çizgi atıyor. Ona gelen hakikatle bize gelen hakikat arasında ancak bu kadar bir fark var. Eğer dediklerimiz doğruysa bugün benim ayağımın bastığı yerler yarın onun olacaktır diyor Necaşi. Ve gıyaben iman ediyor. Bakın onların hali ve efali bir devlet başkanının o cazibeye katılmasına sebebiyet veriyor. Şimdi örneklere bakın. Hele bir de gündemde tutulan, propagandası yapılan yanlış prototip Müslümanlara. Diğer insan baktığında ürküyor, korkuyor, endişe duyuyor. Bizim dinimizin aslı uyum dini. Huy güzelliği. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İslamiyet nedir? Ashab-ı kiram. Huy güzelliğidir diyor. Başka ya Resulallah, huy güzelliğidir diyor. Bir daha soruyorlar, yine huy güzelliğidir diyor. Bakın. Bir daha sormak için davranıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü sözlerini kesiyor. Yorulmayın diyor. Kıyamete kadar sorsanız benden başka cevap alamazsınız. Huy güzelliği, uyum, anlayış, ortak bir mutabakat, diyalog. Kim olursa olsun. Birlik ve beraberlik. İslamiyet'in kelime manası selim ve müsalemettir. Dahilde nizah istemez diyor. Kırmak, vurmak, yıkmak bizim dinimizde yoktur. Sulh seyyidül ahkamdır. Düşmanla bile en güzel hüküm sulhtur. Hani yurtta sulh, cihanda sulh demiş ya. Bizim dinimizden geliyor bu hakikat. Kim derse desin. İşin gerçeği budur. Sulhla, sükunla insan huzur ve selametli yolu bulabilir. Bakın vücutta hastalık olmayacak ki yemekten zevk alalım. İbadetten zevk alalım. Konuşmaktan zevk alalım. Vücuda bir terör ve anarşi girdi mi, huzursuzluk oldu mu hiçbir şeyden lezzet alamıyoruz. Vücudu geliştirin bir memleket halinde düşünün. Memleketin içi karışırsa, dışı karışırsa nasıl huzur ve sükun içinde yaşayacağız? Demek sulh seyyidül ahkamdır. İki, bizim dinimize dahilde menfi hareket olmaz. Kesinlikle bir Müslüman düşmana değil, düşmanlığa karşıdır. Bir doktor hastaya değil, hastalığa karşıdır. Hastaya karşı olan doktoru gördünüz mü? Bir doktor hastanen değil, hastalıkla mücadele edecektir. Bir Müslüman düşmanla değil, düşmanlıkla mücadele edecektir. Yani husumetle, mesleğimiz öyle diyor üstadım, muhabbete muhabbet, husumete husumettir. Yani düşmanlığa düşmanlık, düşmana değil. Düşmana acıyacağız. Kafir mi? Küfrüne düşman olacağız. Şahsına düşman olamayız. Düşman olsak onunla oturup konuşamayız, davamızı anlatamayız, köprüleri kuramayız. Bir doktor hasta ne kadar az olursa, ne kadar itina gösteriyorsa, bir Müslüman da en günahkar insan o kadar itina gösterme mecburiyetindedir. Resul-i Kibriya buyuruyor, benim ümmetimin ahirette şefaatim kebair kısmındadır. Benim şefaatim ahiret ümmetimin önce kebairler nedir? Yani en tehlikede olanlara. Bir trafik kazası gördük. Kimisinin kulağı, kimisinin parmağı, kimisinin tırnağı gitmiş. Biz de doktoruz. Değil mi? O anda can çekişen, son nefesiyle mücadele eden insana mı ümmet edeceğiz? Yoksa birinin tırnağı düşmüş, abi benim tırnağım. Bırak kardeşim, sen tırnaksız yaşarsın. Adam gidiyor. Önce komadakilere ne yapılır? İtibar edilir, onlar hayata kazandırılmaya çalışılır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en fazla yararlılarından önce meşgul olacak. Bu da bize bir örnek. Muazzez Üstadımız da öyle buyuruyor. Başında müthiş bir yangın var. Yangın var. İçinde evladım yanıyor. İmanı tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı, evladımı kurtarmaya koşuyorum. Üstadın koşuyorum dediği kurtardığı insan, sokaktaki adam, yanan adamın imdadına koşuyor. Camidekinin değil, eli tarikatın değil. Yanan adam sokaktaki adamdır. Ben ise melek gibi adam alayım ki adam edeyim. Ya ona lüzum yok. Birinci derece demek ki hedefimiz en garibanlar, en zavallılar değil mi? Sokakta yanan insanlardır. Risale-i ilk muhatabı onlardır. Onları kurtarırsak diğerleri zaten onların rüzgarıyla kurtulur. Şimdi bakın. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehirlerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, ibadeti de geniş manada tayin ve tarif etti. Emredilerini yapmak, nehirlerinden kaçmak. Günaha bakmamak bir ibadettir. Harama el uzatmamak bir ibadettir. Hatta bunlar diğerlerinden daha önemlidir. Def-i şer, celbi nef'a raciktir. Binayı yapmadan tehlikelerden kurtaracaksın önce binayı. Depremin olduğu fay bölgesine diyelim bina yapamazsın. Bir dağın altına, kayaların yuvarlandığı bir yere bina yapamazsınız. Önce sağlamı almak işi. Dinimizde var bu bizim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önce ne yaptı? Kirleri kaldırdı. Yanlış huylar ahlakları giderdi. Sonra yerine yenilerini ilave etti. Onlar dururken bunları ilave etse birbirine karışırdı. Denge muvazene bozulurdu. Demek ki Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehirlerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve aklı olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, bakın şu Risale-i Nur bilgisinin ve malumatının bizim hayatımıza geçirilmesini, içirilmesinin altında yatan tek sebep nedir? İbadetlerle bu imani bilgiler terbiye edilecektir. Terbiye olmazsa olmuyor. Doktor mezun oldu. Bak işte pratisyen doktor mezun, doktor bilgileri aldı. Ama kimse onun önüne yatıp da beni muayene et diyemez. Yapamaz. Ne yapacak? O bilgilerle beraber dört dil ihtisas yapıyor. Yani terbiyeden geçiyor. Mühendis mezun oldu. Bir müteahhidin yanında, bir baş mühendis yanında eğitimden geçmeden kimse ona planı projeyi teslim edemez. Bilgi yetmiyor. Bir de onun tatbikatı lazım ki onda hal olsun, meslek sahibi olsun o insan. Aynen bunun gibi imani bilgiler, itikada taalluk eden bilgiler, helallarla, ibadetlerle, faziletlerle, bakın takvayla terbiye edilmediği müddetçe bizde halini almıyor, kendi malımız olmuyor yani. Teyip gibi ezberlemiş gitmiş oluyoruz. Bu hale alem İslam'ın halihazırdaki hali şahitti. En güzelini işte İslam hali. Değil mi? Yani ibadet tamam görüyoruz ama muamelat noktasındaki zafiyet, eksiklikler ve Hristiyan aleminin peki durumdayız. Niye? Allah'ın bazı emirlerini hayata geçirmekle aziyet gösteriyoruz. O noktada diğer alem bizden öndedir. Çalışmakta bizden önde. İttifakta bizden önde. Yardımda bizden önde. Birbirini kollamakta bizden önde. Gayrette bizden önde. Allah'ın kanına uymakta bizden önde. Değil mi arkadaşlar? Avrupa malı mı? Gözünü kapat al diyor. Müslüman malım aman abi dikkat et. Yakıştı mı? Tersi olması lazım. Müslüman malımı gözünü kapatır. Allah korkusu vardır. Vicdan azabı vardır. İşini ve mesleğini dürüst icra eder. Denilmesi icap ederken yer değişmiş. Eca işlemiş. Ya Allah kimi muvaffak etsin? Hı? Fıtri kanunlara kim uyuyorsa Allah onu muvaffak edecek. İmam-ı Gazali buyuruyor ki bir huy bir adama 4 yılda yerleşmişse, 3 yılda yerleşmişse onu değiştirip yeni bir ahlakın ona yerleşmesi için o ahlakı kaç yıl kendinde devam ettirmişse o kadar tersini yapmadığı müddetçe fiilen dönemez o insan. Fiilen terbiye olamaz diyor. Vicdanen olur, fikren olur, doğruyu bilir, benim yaptıklarım yanlışmış der. Ama fiziken ve fiilen dönebilmesi için o yanlışı kaç yıl yapmışsa o kadar da yapmadığı müddetçe o onda huy ve ahlak haline girmez diyor. Hele idareciler buna çok dikkat etmesi lazım. Bir yerden bir eleman aldık. Oranın adabına, erkanına alışmış. Bizim sistem uyum sağlayabilmesi için o kadar bizde şeyden, süreçten geçmesi lazım, eğitimden geçmesi lazım. Yoksa ahlaklar nükseder. Hatta bununla alakalı bir mesele naklediyorlar. Bu oflular iyi horon oynarmış. Oflular var ya. Böyle bir horon ustası öyle bir horon oynuyor ki en pahalı düğünlere, merasimlere onu çağırıyorlar. Ekibi de var, kadrosu da var. Yaş da belli bir noktaya gelmiş artık. Bak, meslekte hayır yok. karayı kazanmış ama fazilet yok. Demiş ya ömrümüz bitiyor. Gidek bir şeyha mürid olalım da biraz da ahiretimize çalışalım. Zeki adam, kabiliyetli adam şeyha mürid olunca çabukça kademelere seyri sülük atlayıp halife oluyor. Şeyh ölünce posta oturuyor. Oluyor şeyh. Bu defa da ekibiyle, kadrosuyla beraber korona giden adam şeye gitmeye başlıyor. Evrada, ezkara, derse. Bir müddet de böyle bir zaman geçiriyor. Bir gün yine geceleyin derse giderken evrada uzaktan bir horon sesi duyunca demiş ki halifelerine, uçaklar kollara mı girin, ayaklarım kayıyor. Alışmış ya. Onu 15 yıl yapmışsa 5 yıllık tarikat ve tasavvuf kifayet etmiyor. Bir o kadar da dürüstünü sağlamını yapacak ki onda o hal meleke haline gelsin, adamın malı olsun. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime de sebeptir. Bakın, Allah'ın emirlerine uymak, nehilerinden kaçmaktan ibaret olan ibadet hem ahiret saadetine vesile hem de dünyada huzurlu yaşamaya, keyifle bir hayat sürmeye, saadetli bir hayatı yakalamaya, yine Allah'ın emirlerine uymak bize dünyada da fayda getiriyor. Çünkü içki içmenin haramiyeti. Ya uzak durun Cenab-ı Hak içkiden diyor. Sağlığımıza faydalı mı değil? Ailemize faydalı mı değil mi arkadaşlar? He? Ya belli canım. Yani Allah'ın emirleri hem dünya hem de ukba saadeti vardır. Yani. Yalan söylememek. Hem ahirete faydalı hem dünyamıza faydalı. Yalan söylemeyeni kim olursa olsun sever. Dürüst adamı herkes sever. Allah da sever. Dolayısıyla İslam'ın emirlerine uymak dünyada muvaffakiyeti de getiriyor. İslamiyet'ten uzaklaştığımız nispetle de dünyayı da kaybediyoruz. Ve şahsi ve nevi kemalata vasıtadır. Allah ile kul arasında bu ibadetleri uygulama, yerine getirme en yüksek bir nispet, en şerefli bir rabıtadır. Kul ile Allah arasında en şerefli rabıta emir dairesinde yaşamaktır. Allah'ın kula, kulun Allah'a en yakın olduğu an ise secde anıdır diyor. İnsanın başını toprağa koyduğu an kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Bu namaz ibadetlerin başında geliyor. Ama diğerleri de Allah'ın bütün emirlerini yapmak külli bir ibadet oluyor. Şimdi üstadımız burada çok önemli bir mevzuya temas edecek. Bakın. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Nasıl ibadet dünya saadetine, huzuruna, kemaline vesile oluyor? Hani ahiret anladık da biz genellikle ibadetleri ahiret faydasını umarak, mülahaza ederek yapıyoruz. Hayır hayır. Ahiret için dahi olsa dünyada bile bunun neyi var? Huzuru var, saadeti var, keyfi var. Mesela birisi, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır. Bir kere Allah insanı diğer mahlukattan ayırmış. En yüksek donanımla insanı gönderiyor. En yüksek teçhizatı insana veriyor. Bakın arkadaşlar. Yaratılan bütün mahlukat bir tarafa, insan bir tarafa. Terazinin kefesine insanı koyduk mu, öbür tarafa bütün mahlukatı, hayvanatı koyun. Hepsini birden koyun. Hangisi ağırdır? İnsan ağırdır. İnsan değerlidir. Ağırlığı gramaj olarak değil yani. Kabiliyet olarak insan hepsini tartar. Örnek mi istiyorsunuz? Şuraya bütün hayvanı affederseniz toplasanız, havada uçan, yerde kaçan, denize güzel ne kadar hayvan varsa toplasak affedersiniz. Desek ki ya toplanın, bir araya gelin, birbirine yardım etmek kaydıyla şu çiviyi şu duvara çakar mısınız desek, çakabilirler mi kardeşim? Ya şu ampulü çıkarın, yerine şunu takın desek, takabilirler. En basit iş. Birbirine yardım dahi etseler, kuvvet dahi verseler, hepsi birden bir araya gelse, bir insanın yaptığı en basit işi cemaat olarak yapamazlar. Koyun onları bir kenara, getirin zavallı en gariban bir adam. Ha şu çivi şuraya çak tabii kardeşim, vurur, iki tane vurur. Bir çivi çakma bakın, internetleri bırakın, uzay gemilerini bir tarafa koyun, tıbbı bir tarafa koyun, şu insan Allah'ın verdiği kabiliyeti istidada bakın. İki, bakın hayat koordinatlarımıza. Şimdi Allah nebatata bir hayat mertebesi vermiş. Vurun, kırın, yıkın, kesin, irkilmez, bana mısın demez. Bütün koruma mekanizmaları tükenmiştir. Öyle bir alt tabakayı hayatta yaşıyor ki, kökünden kesin, gövdesinden kesin, sızlamaz, incinmez, ızdırap duymaz. Hayvanlara gelin affedersin. Kendini korur, babasını koruyamaz, amcasını koruyamaz, dayısını koruyamaz, evladını koruyamaz. Onun da ayak mertebesi o kadar. Bakın. Hele şu insana gelin. Bırak kendisini, babasını, anasını. Balinaların karaya vurmasının intiharından rahatsız oluyor. Bu ozon tabakası delinmiş, morali bozuluyor. Küresel kriz mizacını değiştiriyor. He? Allah Allah. Bir yerde bir deprem olsa vicdanı sızlıyor, ızdırap duyuyor. Bakın arkadaşlar. Yani hayat koordinatlarımıza bakın sizin. Hayvanlara bakın, insanlara bakın. Kurban bayramı yaklaşıyor. Yine keyifli keyifli otlarını yiyorlar. Demiyor ya bir müddet sonra kesileceğim. Bir de Allah onlara akıl ve şuur verse kurban bayramında hangi hayvanı biz bulabilirdik? Yaklaştık hep dağlara kaçarlardı. Kurban kesmemekten dolayı cehenneme girerdik yani. Kesemezdik. Hepsi bizi protesto ederdi. Bayrak çekerdi yani. Haklarını ararlardı bizden. Allah onlara öyle bir mertebeye hayat vermiş ki o meşakkatlı, ızdıraplı hayat ancak böyle talip olunur. Akılların ellerinden almış ta ki hissettirmesin, çileyi, ızdırabı çektirmesin. İnsana hayat mertebesi o kadar geniş, o kadar şumullü, o kadar koordinatlarını uzun ve yelpazesi geniş olarak vermiş ki kendini insanla aleme tanıttıracak çünkü. Aynası insandır. Hayvanlar bu vazifeyi yerine getiremezler. İşte Allah bizi bu anlamda yaratmıştır. Hem istatta kabiliyet olarak hem de hayat standardı olarak en yüksek seviyede eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin, ahsen-i takvimde insanı yaratmış. Bakın. O mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Madem mahlukatın en şereflisi, en yüksek makamında oturanınız, biz hayvanattan daha öte bizde neler vardır? İstidatlar, duygular, latifeler, cihazatlar vardır. Mesela insan en müntehap şeyleri ister. En seçilmişler benim olsun der. Hayvan bu tercihi yapamaz. Önüne ne konmuşsa onu yiyecektir. En güzel şeylere meyleder. Her işin en güzeli benim olsun derler insanlar. Zinetli şeyleri, süslü şeyleri arzu eder, onu kendisi için ayırır. Ve insaniyete layık bir maişet, geçim derdi, standartla, şerefle yaşamak ister. Her insan böyle midir? Evet. Her insan ister ki dünyanın en şereflisi, en kalitelisi, en büyüğü, en güzelleri, en iyileri, en büyükleri benim olsun. Öyle mi arkadaşlar? Her insan bunu istiyor. Dünyada 6,5 milyar insan bunu istiyor. Ev ise mahdut. Erzakları mahdut. Güzel şeyleri mahdut. Ekonomisi mahdut. Zenginlik yatakları, değil mi? Mahdut. 6,5 milyar insan da hudutları, arzu ve iştahları gayrimahdut. Sonsuz. Peki şimdi problem bu. Bakın. 6,5 milyar bu hisse, bu arzuda, bu iştahta olan bu kadar insanı bir avuç bu evde birbirine sıkıntılı halde ayağına bastırmadan, değil mi? Mücadeleye sokmadan, zahmetsiz bir şekilde nasıl huzurlu yaşatabiliriz? İşte problem bu. Felsefeciler burada çökmüşler. İzah getirememişler. Dinler buna izah getirmiş. İşte arzuları sonsuz. Her şeyin en büyüğü, en iyisi benim olsun diye 6,5 milyar insan aynı fikir, aynı düşüncede. Ama bir avuç evde bu iştahta olan insanlar birbirini kırmadan, dökmeden, zarar vermeden, tecavüz etmeden nasıl kardeş kardeş yaşayabilir? Hadi buna sistemi koyalım. Faşizm bir sistem koymuş. Komünizm bir sistem koymuş. Kapitalizm bir sistem koymuş. Öyle mi? Her izim bunlara ait kaydı ve kurallar getirmiş. Hepsi de iflas etmiş. Etti mi etmedi mi? Faşizm nerede kaldı? 200 yıl evvelde kaldı. Komünizm demir perde gitti. Kapitalizm çöküyor mu? İslamiyet'ten başka yol yok. Oraya gelip girecekler mecburlar ama adına İslamiyet demeyebilirler. Üç hakikat diyor üstadımız. Üç hakikat bütün insanlığı İslamiyet'le baş başa, diz dize, omuz omuza getirecektir. Bir, toplumda, insanlıkta meyli tarihi hakikat. Hakikati araştırma meyli insanlıkta mevcuttur. İnsanlık hakikati ve hakkı araştırdığı müddetçe İslamiyet'ten başa çıkacak yol bulamayacaktır diyor. İki, İnsafla meselelere yaklaşma, insafla bakma olay insanlığın ortak paydasıdır. Bunun da yolu, kapısı İslamiyet'tir. Üç, insan hakları, hubb-i insan, insan sevgisi, insanın planda tutmada netice itibariyle İslamiyet'le onlar tanışacaktır. Şu meyillerin iftizası üzerine yiyecek giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. Şimdi düşün 6,5 milyar insan, her şeyin iyisi, güzeli, ideali, mükemmeli, hoşu, en kalitesi benim olsun diyor değil mi? Bunun için ne olacaktır? Meslekler olacak, sanatlar olacak değil mi? Gelişmeler olacak, bu hususta gayretler olacaktır. Bakın şimdi. O sanatlara vukufu olmadığından her bir insan her sanatta vakıf olabilir mi? Olamaz. Yani doktor olan mühendislikten anlamaz. Mühendis olan avukatlıktan anlamaz. Öbürü müteahhitlikten anlamaz. O her mesleğin erbabı olacak. Her mesleğin ihtisası olacak. Her mesleğin kaliteli, vasıflı insanı olacaktır ki toplumun dengeleri, ekonomik ve medeniyet dengeleri ayağa kalksın. Peki bu ihtisas sahipleri, bu güçlü, kuvvetli, vasıflı insanlar kendi sanatlarını icra ederken nasıl bir adalet tesisinde bulunacaklar? Birbirlerine zarar vermemeleri, hakkın hukukunu muhafazası için adalet sistemini kim nasıl kuracak? Bakın buradan üstad bir yola çıkıyor. Allah'ın insanlar üzerine koyduğu dinlerin ne kadar önemli olduğunu, ancak bu sistemin insanlar yaratan Allah tarafından konulabileceğinin mantıklı izah ve ispatını yapıyor benim hocam. O sanatlara her bir insan vakıf olmadığından ebnai cinsiyle teşriki mesai etmeye mecburdur. Benim avukata, benim mühendise, benim müteahhide değil mi? Benim sanatkara, ticaret erbabına, komşuya ihtiyacım var. Onun da bana ihtiyacı var. Bu dengeler nasıl korunacak? Bu dengeleri korurken insanlar nasıl birbirine zarar vermeden kardeş kardeş, aynı semavattaki yıldızlar gibi. Güneş dünyadan ne kadar büyük? 1.300.000 defa büyük. 1.300.000 defa büyük. Dünyanın kendi etrafında bir defa dönüşü bir günde. 24 saatte tamamlıyor. Güneş kendi etrafında bir defa dönüşünü bir ayda tamamlıyor. O kadar büyük. Bir Rabbuşşera denen yıldız var. O kendi etrafında bir defa dönüşünü 1.000 yılda bir tamamlıyor. O da güneşten ne kadar büyük. Şemsus Şumus var. Vega yıldızı kendi etrafında bir defa dönüşü 50.000 yılda bir. Biz 50.000 yıl yaşayacağız, o kendi etrafında bir defa. Onun bir günü 50.000 yıl. Rabbuşşira'nın bir günü 1.000 yıl. Güneşin bir günü bir ay. Dünyamızın bir günü 24 saat. Peki bu kadar büyük küçük cirimler birbirlerine kardeş kardeş yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Vega yıldızı diyor mu ben büyüğüm, gel benim yanıma, seni yakacağım, seni çarpacağım, atacağım diye. O kuvvet var mı? Kardeşlik var mı? Birlikte beraberlik var mı? Dayanışma var mı? Muavenet var mı kainatta? Var. Niye? Allah'ın kanunu uydukları için. Büyük küçüğe tecavüz etmiyor, küçük de büyüğe itaatten vazgeçmiyor. Peki niye insanda da bu kanunsuzluk, nizamsızlık var? Biz de kainattan bir parçayız. Büyük devletler, küçük devletler, büyük insanlar, küçük insanlar, güçlüler, zayıflar, zenginler, fakirler. Niye birbirine düşüyor? Niçin emek sermaye mücadelesi oluyor? Ha, biz sistemimizi kendimiz kurmaya çalışıyoruz. Herkes sistemi kim kurarsa kendine göre kurar. Başkasına itibar ve değer vermez. Ama Allah kurdu mu adaletli kurar. Hayvanın da hakkını düşünür, bitkinin de hakkını düşünür, insanın da çocuğun da hakkını düşünür arkadaşlar. Emreder, deveye şundan bunu kuramazsınız. Yeşili koparamazsın. Bakın şimdi. Ya bir yetimin hakkını yiyemezsin. Terazide, mizana itibar edersin, edeceksin. Her bir insanın her bir sanata vukufu olmadığından İnsanlar diğer insanlarla beraber yaşamaya mecburdur. İnsan sosyal bir varlıktır. İslamiyet sosyal bir dindir. Dengeleri o kurar, o kur. Bak komünizm bir denge kurmuş. Ne diyor Karl Marx? İnsan ekonomik bir hayvandır, affedersiniz. Midesini doyursa o insan mesut ve bahtiyardır. Hayvanın midesini doyursa mesut ve bahtiyar olmuyor. Şefkati var, muhabbeti var, korkusu var, endişesi var, yavrusu var, akrabası var. İnsanı bir makineye benzetmiş. Kalbini, ruhunu, aklını, sırrını, bak, kafasını, ahfasını, ebedi duygu iştahlarını düşünmemiş adam. Eşitlik demiş. Eşitlik her zaman adalet değildir. Adil davranmak esas eşitliktir. Ancak eşitlik hukuk karşısındadır. Kahile geda birdir. Onun dışında eşitlik zulümdür. Yani bir öğretmen her talebe 50 puan verse eşitlik etmiştir ama o öğretmen ne yapmıştır hocam? Zulmetmiştir. 30'luk var, 80'lik var çünkü. İhkakı hak adalettir. Allah insanları farklı fıtratta yaratmıştır. Kimisini demir gibi, kimisini bakır gibi, kimisini gümüş, kimisini altın, kimisini elmas gibi yaratmış. Her birinde yeri kullanımı ayrıdır. Siz tutar da elması erittiğiniz ateşi demire uygularsan demir tebahbur eder, buharlaşır. Demir diye bir şey kalmaz. Demir eriten, demiri eriten ateş elmas için ne olur? Oyuncak olur. Kılını kıpırdar. Lakayt kalır. O halde burada eşitlik bak zulüm oluyor. Birini adam edemiyorsun, öbürüne dokunamıyorsun. Olmuyor. O halde insanlar da madenler gibidir. İnsan var, inşaat ayakta tutar. Demir gibidir. Onu orada kullanacaksın. İnsan var, bakır gibidir. Tesisatta kullanırsın. İnsan var, altın gibi ziynet eşyası olarak kullanırsın. İnsan var, elmas gibidir. Liderdir. Sekvi idare eder. Onu da orada kullanacaksın. Allah ayrı ayrı yaratmış fıtratlar. Hepsine eşit muamele zulümdür. Şimdi her birisi semere-i sahil arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Bak Allah farklı farklı istat ve mizaçta bizi yaratmış ki birbirimize yardımcı olalım diye. Yardımcı olmanın, destek ve dayanak olmanın yolu farklılıktan geliyor. Farklı yaratmak bir nimettir. Farklılık büyük bir imkandır, servettir. Farklı olmasam ben niye başkasını merak edeyim, niye yardımcı olayım ona? Beş parmağın beşi bir olsa bu el iş yapmaz. Bakın arkadaşlar. Bak artı artıyı itiyor. Artı eksiği çekiyor. O kuvvet bir araya gelmenin yolu farklılıktır. Herkes aynı şekilde korksa, aynı şekilde güçlü olsa, aynı şekilde düşünse, aynı şekilde zeki olsa biz madenlerde kimi çalıştıracağız? Fabrikalarda kimi çalıştıracağız? Madenlerde kim çıkaracak? Hizmetkarları kimi kullanacağız biz? Bütün dengeler alt üst olurdu. Büyük bir nimet. İşte ihtilafın rahmet olması bu. Yani adam giderdi, yani şeyde öyle ya, simanın farklılığı, bakın ne, huylarda farklılık, simalarımız da farklı, bunda da büyük nimet var. Allah herkes ayrı simada, ayrı imza atmış, ayrı özellikle yaratmış. Herkes aynı şekilde yaratmış, bu adam, bugün adam giderdi, valinin makamına otururdu. Bugün ben valiyim kardeşim dedi. Hadi, hayır. Adli tıplara gidin, saç yetiyor saç. Saç yetiyor ya. Kime ait? Bir kan örneği kafidir. Adamın genotipin ortaya çıkıyor, genetiğin ortaya çıkıyor. Katil budur veya bu değildir. Allah'ın verdiği nimetlere bakın. Bizim adli tıplarda farklılık işimize yarıyor ya. Katili buluyoruz. Efendim masumu zalimden ayırıyor, mazlumu değil mi ya? Haysiyetler ayak altına girer. Namus mefhumu kalmazdı. Kapıyı çağırıyorsun. Benim diyor, buyur efendim. Beyi gelmiş. Benim ifadesi kafi. Herkes herkese benzer. Koyunlar gibi, arılar gibi ne yapacaktık biz? Kim kimin evine girecekti? Kimin oğlu, kimin evladı, kimin babası? Kim kimin hanımı? Nasıl olacaktı bu iş Allah korusun? Ha, buralardan alalım. Allah farklı yaratmış ki. Zaten ayet öyle buyuruyor. Sizi kabile kabile. Tayfa tayfa millet yaratmışım ta birbirinizi tanıyasınız. İngiliz benden farklı diyor ki ben onu merak edeyim ya. Ben düşünüyorum, bütün insan benim gibi düşünüyor, benim gibi yaşıyor, benim gibi giyiyor, benim gibi hayat sürüyor. Ben niye Alman'ı merak edeyim ki gidip ondan ilim alayım, bilgi alayım? Niye Arapları merak edeyim? O da benim gibi mahluk. Şimdi mesela bir koyunun hayatını inceleyen bütün koyunun hayatını ne yapmıştır, incelemiştir değil mi? Bir kedinin hayatını inceleyen zoolog bütün kedilerin hayatını ne yapmıştır, incelemiştir. Bunlar birbirine benzerler. Yani buradaki kediyle diyelim Erzurum'da kedinin arasında fark yok. Birbirine benziyor. Ama benim hayatımı inceleyen, sizin hayatınızı incelemiş midir? Ne alakası var? Her bir insan ayrı bir tarihçi, ayrı bir sosyolog ve psikolog lazım. İşte bu farklılık, insanların bir araya gelmesini, birbirlerini uhuvvetle kucaklamasına sebebiyet veriyor. Vücuttaki organlar gibi. Biri göz olacak, yeri burada olacak, işi de farklı olacak. Biri kulak olacak, yanda olacak, duyacak. Bak, işleri ayrı. Şekilleri ayrı, değil mi? Özellikleri ayrı, fıtratları ayrı ama aralarında bir gayrılık yok. İnsan vücuduna hizmet ediyorlar. Alın tersinden, abi nedir bu? Kimi göz, kimi kulak, kimi ağız, kimi burun? 80 kilo bir tane göz olsun. O hırkat garibesi olur, ona insan denmez ki. Yani 60 kilo kulaktan ne hayır gelecek? Bir tek kulak 60 kilo. Ama ayrı ayrı organlar insan oluyor. Bak, bu cemaatlerin A cemaati, B cemaati, C cemaati onda bir hayır var. Kimi kulak gibi, kimi göz, kimi ağız, kimi burun gibi işte. Din ve İslam'a hizmet ediyorlar. Herkes göz gibi olsa kulağın işini kim yapacaktı? İçtimaattaki esnaflar gibi. Herkes fırıncı olsa ekmeği kime satacaktık biz? Herkes kasap olsa eti kime satacaktık? Ve diğer işlere kim bakacaktı? Demek kimisi kasap olacak, kimisi berber, kimisi fırıncı, kimisi mühendis. Ama berberler kasapların aleyhine konuşmayacak. Yürüyüş yapmayacak, lutuk atmayacak. Yardımcı olacak. Geçenlerde bir yerdeyiz. Bir tanesi sordu, bunu anlattım. Çok memnun oldu arkadaş. Dedi abi, biz 3-5 arkadaş bir araya geldik. Müslümanların parçalanmasına üzüldük. Dedik, herkes baktık bir cemaat kurmuş gidiyor. Evet. Canımız sıkıldı. Biz de hiç kimseye tabi olmayanlar cemaati diye bir cemaat kurduk. Hem parçalamadan rahatsız, bir de o parçalamış farkına varmadan. Kimseye tabi olmayanlar cemaati. Yanlış. Dedim, bak parçalanmaya ihtilafa muhalifsiniz ama bir de siz parçalamasınız. Diyelim ki 300 tane grupta 301. de siz olmuşsunuz. Onu düşünememiş. Bir tanesi dedi, abi dedi, biz de düşündük. Herkese gidelim. Herkesle irtibatlı olalım. Biz bir cemaate taraftar olmayalım. O da yanlış. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz, dedim arkadaşa. Bir çekirdek düşün ki bir gün bu bahçede, 3 gün öbürünün bahçesinde, 5 gün öbürünün bahçesinde bu çekirdek ağacı olabilir mi? Bahçe bahçe geziyor. Ya 10 bahçeye gezeceğim, bir bahçede otur Allah için bir fidan ol ya. Bir tavuk her gün bir yumurtanın üzerine geçse hepsini ne yapar? Bozar ya. Ama tek yumurtanızı 20'li görse bak civciv çıkarır, bereket versin. Her gün bir bahçeyi gezeceğinize bu kadar gelmiş olup bahçeler birinde sebat edin ki ağaç olasınız. Onu da hoşuna gitti. Yani içtimaiyetik esnaflar gibi düşüneceğiz cemaatleri. Yeter ki cemaatler birbirinin aleyhinde bulunmasınlar, birbirlerine kuvvet versinler. 111 gibi. 3 tane bir yan yana gelse 111. Ama muhalefet etse kıymetleri 3'tür. Değerleri yoktur yani. Şimdi insandaki kuvve-i şehriye, bakın, herkesin bir sanatı var, herkesin bir mehareti var. 6,5 milyar insan bu kabiliyetle, bu istidatla, bu sanat ve maharetin içerisinde bu dünyada beraber yaşayacaklar. Fakat insanda da bir özellik var. Nedir o? Kuvve-i şehriye, kuvve-i kadariye, kuvve-i akliye Allah tarafından tahdit edilmediğinden. Hayvanlarınki mahdut. Yani ilk aslan nasıl yaşamışsa, bu asrın aslanı öyle yaşamaya mecbur. Öyle değil mi? Bir medeni gelişmesi olmuş mu aslanların? Yani ilk aslanlar diyelim ki bir şey biliyor. Bu aslanlar en azından ateşi buldu, taşı yonttu diyebiliyor muyuz? Hayır, hayır. Medeni sıfır. Hiçbir şey. İlki neyse şimdiki de o. Niye? Allah onların ıslat ve kabiliyetlerine gelişme vermemiş. Hudut bırakmış. Hudut. İkincisi, bizde ise sonsuz, ha, nihayetsiz. Yani taşı yontamayan insan, bak bugün uzay gemisine biniyor. İnternetlerle dünyayı geziyor arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Bizdeki inkişaf ve kabiliyet sonsuzdur. İkinci kuvve-i gadabiye, insanın kendine faydalı olanları çekip ve cezbetmesi, zararlı olanları itme duygusu. Bunlarsız insan insan olmuyor. Faydalı şeyler alacağız, mahsulü şeyler atacağız. Buna kuvve-i gadabiye deniyor. Bu da insanda tahdit edilmemiş. Ama mahlukatta tahdidlidir yani. İki tane insan karar verse dünyayı başımıza yıkar mı? Yıkar. İki tane süper güç yanlış bir kararla nükleer füzelerin düğmelerine dokunsalar evimiz yıkıldı. Ama hayvanları toplayın bir araya getirin, dünya faydadan başka bir şey yapamazlar. Onlar vahşi, biz medeni. O vahşetin dünyaya faydası var, bu medeniyetin dünyaya neyi var? Zararı var yani. Bak ne hale geliyoruz, görüyor musun arkadaşlar? Üçüncüsü, kuvve-i akliye. İnsanda da akıl duygusu var. Allah buna da tahdit koymamış. Aklı müsbette ve menfide insan istediği gibi kullanabilir. Üstadımız bunları başka bir eserinde anlatıyor. Üç kuvvenin 3 mertebesi var. Kuvve-i şehriyenin 3 mertebesi vardır. Humudu var, fücuru var, değil mi? İffeti var. Kuvve-i şehriyenin ifrat derecesi fücurdur. Yani helal haram demeden birbirine katar ve yer. Nizamı düzen yoktur. Kaidesi kural olmayan insanlar. Nefsin her istediğini yapan insanlar hangi gruba giriyor? Fücur. Humut ne helala ne harama iştahası olmayan. Bu da nebatat gibidir, bir şeye yaramaz. vasatı iffettir. Helala iştihası olup haramdan uzak duran. Bu kuvve-i şehviyenin vasat mertebesidir. Kuvve-i kadamiyenin ifratı var. Tehevvür. Hiçbir şeyden korkmaz. Hayat bela olur. İnerken apartmanın merdivenini kullanmaz, pencereden atlar. Korku yok ya, korkmak da büyük bir nimet. Tefriti var, cebanet, korkulmayan şeyden dahi korkar. O da tehlike, o da hayatı tehlike altına alır. Bunun vasat mertebesi nedir? Şecaattir. Orta yolu şecaat. Yani Allah düşmanlarına karşı ciddi ve izzetli, Allah dostlar yanında değil, şefkatli ve merhametli davranmak. Kuvve-i akliyenin ifratı, tefriti, vasatı var. Akıl kuvvesinin de ifratı nedir? Cerbezedir. Yani batılı hak, hakkı batıl gösterecek kadar keskin bir zeka ve cerbeze. Tefriti var, gabavet, anlatırsın anlamaz. Ortası var, hikmet. İşte Allah'ın fıtratımıza serbest bırakarak, hudut koymayarak nasip ettiği bu üç kuvvenin dinlerle ve şeriatlarla, kitaplarla, peygamberlerle vasat mertebeye çekilmesi. Kuvve-i akliyenin hikmet, kuvve-i kadebiyenin şecaat, kuvve-i şehviyenin iffet noktaları sırat-ı müstakim olur. İhtina sırat-ı müstakim derken ya Rab bizi sırat-ı müstakime hidayet et demek, bu üç kuvvenin şeriatla, İslamiyetle yani kanunlarla vasat mertebeye çekilmeleri en güzel yol, en selametli yol Allah. Bununla beşeri kendine yaklaştırıyor. Şimdi bu üç kuvve Allah tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın cüz'i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvveler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Bu kuvvetler, bu duygular din tarafından tahdit edilmeyince insanın nefsine ve arzularına göre hareket ettirmeye kalktık mı tecavüzler oluyor işte. Akıl kuvvesi, gadab kuvvesi ve şehviye kuvveleri haddi aşıyor. Zararlar meydana getiriyor. Kendi ülkesiyle yetim başka ülkeye gelip basabiliyor. Ülkelerin insanı elinden alabiliyor. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat-i insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Bu üç kuvvenin serbest bırakıldığı insanlar bu toplulukta insanlık aleminde huzurlu yaşaması için neye ihtiyaç var? Bir adalet mekanizmasını kurmaya ihtiyaç var. Peki bu adalet mekanizmasını kim kuracak? Lakin her ferdin aklı adalet idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Kim kuracak bu adalet mekanizmasını? İnsanı kim yaratmışsa o kuracaktır. Fabrikayı kim, makineyi kim imal etti? Fabrika. Fabrika kataloğunu koyuyor. Bu makineyi diyor, bu kataloğa göre çalıştırma mecburiyetindesin. Bir. İki, servisi açmadan sen çalıştırırsan garanti kapsamından çıkar. Öyle mi diyeyim? Allah insanları makine olarak yarattı. Her bir ay bir makinedir. Kataloğu var mıdır? Kur'an-ı Kerim. Servisi peygamberler. Servisin dışında çalışırıldı mı garanti kapsamından çıkıyoruz. Ahiret garanti altında değil. Dünya huzuru garanti altında değil. Ama servisçilerle beraber kataloğa göre çalıştırıldık mı ölene kadar, değil mi? Garanti kapsamındadır. Ahirette dahil. Ya böyle bir nimetin içerisindeyiz. Peki o kataloğa olmadı mı, o servisçiler bu işi yapmadı mı, bazı izinlerin insafına bırakıldı mı, dünyada ukbada tehlike altına giriyor arkadaşlar. İşte. Her ferdin aklı külli akıldan mahrum olduğundan diyor, o sistemi, adalet mekanizmasını insanlar koyamaz. Öyleyse külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak dinlerdir ve şeriatlardır. Kim yaratmışsa bilir, mizacınız o biliyor. Yani insanlar yapsa, bütün insanların en azından huzurunu, saadetini düşünebilir. En fazla. Hayvanları düşünemezler. Bitkileri düşünemezler. Bak ozon tabakasını deldik. Bak dağların ormanlarını aşağı indirdik. Bak küresel ısınma, değil mi? Hayatımızı tehlike altına sokuyor, düşünüyor arkadaşlar yani. Niye? İnsan aklı külli değil ki. Kendi menfaatini düşünse hayvanı zayi ediyor. Hayvanı düşünse nebatatı zayi. Hepsi de bizim ekolojik dengede bir pin, bir vazife görüyor. Öyle bir külli nizam lazım ki insanı muhasebe ederken hayvanı ve nebatatı da düşünsün, bütün hayat mekanizmalarını nazara alsın, ekolojik denge sarsılmasın ve bozulmasın. Bunu insandan üstün bir varlığın veya diyelim zatın ancak kanun ve şeriatı dengeleyebilir ki o da Cenab-ı Hakk'ın dinleridir, kitaplarıdır. Peki kitaplar ve dinleri kabul ettik. Yani sistemi din koyacak, Allah koyacak. Çünkü hakiki adalet mekanizması ancak taraf-ı ilahice mümkündür. Bakın bir şey daha kalıyor. Peki o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. Kanun var, nizam var ama uygulayıcı kim? O merci ve o sahip de ancak peygamberlerdir. Allah boşluk bırakmıyor. İnsanı yaratıyor, kanunu gönderiyor, tatbik eden de peygamber. Niye? En mükemmel kanunlar na ehillerin elinde kanunsuzluğa dönebilir. Birinci sınıf malzeme, üçüncü sınıf işçiliğin elinde harap olur. Ondan güzel bir sanat meydana gelmez. İslamiyet dininin ihalesi kime yapılmıştır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Çünkü birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik. İşte böyle sahabeler meydana gelmiş. Peki peygamber olan zatın zahiren ve batınan halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Halık ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır ki böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Peygamber geldi ama peygamber olduğu nereden bilelim biz? Ya bizi aldatıyorsa? Elinde mucize lazım. Bir, iki, sağlam bir itikada, sağlam bir yapıya, mizaca sahip olması lazım. Kul içerisinde en müstesna olacak, Allah'la münasebetini kurmak için de, ispat etmek için de elinde mucizeler olacaktır. Zira İşin hakikisi geldi mi, sahtesini bekleyin. Kanundur. Bak, YTL çıkmadan kalpazanlar sahtesini bastırıyor. Değerli para oldu ya. Daha çıksın piyasaya ya. Nereden fotoğrafını aldınız ya? Şimdi gidin şu Beyazıt'ın kenarında Lacoste tişörtleri satın alsın. Bir, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya. Niye sahtesi? Öbürünün şeyi var ya, markası var ya. Müslüman Türk Hesap ne zaman çıktı? Hakikisi çıktı ya, hemen sahtesi devreye giriyor. Niye? Ben de bir pay kapabilir miyim? Şimdi İsa Aleyhisselam ayak izleri, sahte peygamberler piyasaya çıktı, görüyorsun. İsa Aleyhisselam ayak izleri başladı ya, sesleri duyurmaya başladı. Ben de İsa'yım diye çıkanlar var mıydı? Bir gün diyor, 40. hocam, soğukta diyor, kışın, Erzurum kışında kümbette oturuyoruz diyor. Rahmetli Şergeli abi, 3-5 kişiyiz, çay içiyoruz. Kapı vuruldu, bir adam içeri girdi diyor. Dedi hocam, sana mahrem bir sırrımı söyleyeceğim. Müsaade buyur da özel bir yere çekilelim. Tüm arkadaşlar yabancı değil. Burada söyleyebilirsin. Bunlarda yabancı kimse yok. Yok hocam ben sana özel konuşayım. Beni kümbette yukarıya çıkarttı diyor. Bir de kulağıma eğil misin? Dedi, kimse yok odada diyor. Demiş hocam ben vazifelendim. Hayırlı olsun dedim. Ne vazifen? Ben İsa'yım. İsa'ysan İsa'yım lan. Niye bunu saklıyorsun yani? Arkadaşlar da bunu duysun. Madem İsa'sın bunu saklamanın bir anlamı yok. İnanın aşağı onlara tebligatını yap. Olur hocam diyor. Aşağı in dedim adam. Dedim arkadaşlar Şergül abi bak bu zat-ı muhterem vazifeli olduğunu söylüyor. Şergül abi şöyle kaşlarını çarptı diyor. Hocam ne vazifesi? Yok yok kızma Şergül abi. Anlatsın. Demiş ben İsa'yım işte. Vazifeli olarak geldim buraya. Şergül abi sinirlendi ama ben onu teskin ettim diyor. Demiş hocam hayırlı olsun yani vazifeliysen vazifenden mübarek olsun. Tamam da yani peygamber olarak sen niye buraya geldin ki yani sebep ne? Demiş hocam geldim ki yani nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Dedim bir peygamber görev aldı mı ona buna sormaz. Madem tevazu getirdin bize sormaya kadar geldin Allah razı olsun. Abi şimdi kış kıyamet kimez tebligat yapacaksın git bir bahar gelsin. Ortalıkı düzelsin sonra gel bir yerden başla. Olur hocam dedi gitti diyor. Kafayı şey etmiş adam. Kendini İsa sanıyor yani. Hocam bir usulden yola vurmuş göndermiş. Bu işte kıyamete kime tebligat yapacaksın? Bir bahar gelsin demiş. Öyle bir köye gönderdim geri gitti diyor. Yani işte. Adam bir iki rüya görüyor. Anladın mı? Bir iki müşahede aleminde kendini bir şey zannediyor. Bir de tabi İsa Aleyhisselam'ın gelme nüzul vakti de olunca meraklanıyor insanlar. Hala şimdi radyosu olan, gazetesi olan, kendini nefis zanneden insanlar var. İsmini zikretmiyor, biliyorsunuz. Kanundur işte. İşte üstadımız buyuruyor ki peygamber olan zatın da zahiren de batına hem dış ve hem iç, hem ahlak güzelliği hem de davranış güzelliği olarak halkı olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete, bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Halik ile olan derece münasebet alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır ki o da mucizelerdir. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve bak mucizeler de yetmiyor. Bir şey daha lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, nehilerine itaat, inkadı, tesir, temin etmek için saniyin azametini zihinlere tespit etmeye ihtiyaç vardır. Peygamber geldi. Mucizeleri de var. Peki kime tatbik edecek? Müminler olacak. İnananlar olacak ki güzel örneklerini ortaya koysun da diğer insanlara bulaşsın. İnananlar olmadığı müddetçe peygamber gelmiş, yalnız başına mucize göstermiş gitmiş. Kendi gitti mi mucizesiyle beraber kabre giriyor. Bir şey bırakamaz ki. Bir şey daha devreye giriyor. Peygamber çalışacak. Davasını yayacak. Vasıflı insanlar meydana getirecek. O güzellikler onlardan nüksedecek. Ahlak haline alacak. Diğer insan onlara imrenecek, bakacak ve bu din, Allah'ın dini insanlar arasında yayılacaktır. Bunun için ne lazım? İtikat lazım, iman lazım, insanlara tebliğat lazım. Bu tespit de ancak akaid ile, yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüt eden ibadetle olur. Tebliğat yapılan hakikatları insanlara mal etmek için de bol bol muamelat. Yani ibadette, helalda, haramda itinaf hassasiyet icap eder. O muamele bizi o ahlakın kendimize mal olmasına, bizim ona sahiplenmemize sebep olan temel bir unsurdur. Yani şöyle bakın oraya, hangi huy olursa olsun, hangi ahlak olursa olsun, yaşandıkça, uyguladıkça insanın malı olur. Yani o sebat halini kazanmanın yolu, yani istikrarla, devamla o işin üzerinde durmaktır. Üstadımız buyuruyor, tarikatta bir makam vardır. Orada ibadet vesatet kesbeder diyor. Ayrılmaz parçası olur insanlar. Hangi huy olursa olsun, yapa yapa bizde hal halini alır. Bak demin şey örneğini verdim. Oflu örneğini hatırlıyor musun? Ha, aynen bunun gibi. Eğer gece namazında istimrar, istikrar kazanacaksak yapa yapa. Bir yıl zorlanacağız. 6 ay zorlanacağız. Ondan sonra bizde hal halini alacaktır ki yapmamak bir eksiklik olarak nazara çarpacaktır. Demek okumanın yanında, bilmenin yanında bir de muamelat. Muamelattaki eksiklik ne yapıyor bizi? Sıkıntıya sokabiliyor. İkincisi, ibadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. İbadetler. Yani ibadet neydi? Emrolunduğumuz gibi yaşamaktı. Abdin sani hakim olan teveccühü itaat ve inkiyadını intihac eder. İtaat ve inkiyad ise abdi intizam-ı ekmel altına alır. Abdin intizam altına girmesiyle, nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Kainatta nizam var mı? İntizam var mı? Evet. İnsan da kainatın reisi, hizmet eden edileni olmakla beraber Allah'ın kaydı ve kuralına uyacak ki kainatın nizam ve intizamı abes etmesin, boşluğa çıkartmasın, şey bırakmasın, atıl bırakmasın. Kainatta olanı insan Allah'a takdim etme mecburiyetindedir. Yapmazsa ağaca bakıyoruz meyvesi sakar. Meyvesi çürük, meyvesi kurtlu. O ağaca bir daha bakılmaz. O ağaca keserler, odun yaparlar. Allah'la kul arasında münasebet kırılırsa, dökülürse Allah musibet verir, bela verir, küresel sıkıntı verir. Yani olaya öyle sadece küresel kriz açısından bakmayın. Kader açısından da bakmak. Çok dünya birleştik. Yani hakikatten çok uzaklaştık. Allah en fazla sevdiğimiz yerden bizi vurdu bakın. Menfaati çok seviyorduk. Serveti çok sevdik. Allah servetlerin yerlerini değiştirdi. Ellerimizden aldı. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Nereyi çok seversek Allah oradan ceza veriyor. Hikmet ise kainat sayfalarında parlayan sanat nakışlarıyla tebarüz eder. Üçüncüsü, insan santral gibi bütün hılkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamis ilahiyenin şualarına bir merkezdir. Allah kainatta neyi düzene sokmuşsa insana göre nizame düzene sokmuş. Baharları kime göre yaratmış? Okyanusları kime göre, cennet cehennemi kime göre yaratmış? Değil mi? Devenin sırtını, akan suları, akmayan suları sanki biz ölçü vermişiz. Allah alem bize göre biçmiş, dikmiş ve giydirmiş. Yani bir nevi insan tanzimat memuru. Dağlara nizam Allah vermiş ama insana göre nizamı vermiş. Bulutları insana göre. Yani çocuk doğmadan beşiği hazırlanıyor ya, biz dünyaya gelmeden Cenab-ı Hak beşiğimiz hazırlanmış. Beşiğin ölçüsü kime göre olur? He? Çocuğa göre olur. Allah kainatın nizamını ve düzenini ölçüsünü insana göre yapmış. Biçmiş, dikmiş yani. Binaenaleyh insanın o kanunlara intisap ve irtibat etmesi ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lazımdır ki umumi cereyanı temin etsin. Madem biz bu düzeni verdik, Allah bizim için bu alemi yarattı, alemin yapısına ters hareket edemeyiz. Üstad başka bir yerde buyuruyor. İnsanın fıtratı mütehiyyic olduğundan dolayı yalnız rahatı say ve cidaldedir diyor. İnsanın yapısında olan atomların, hücrelerin hummalı faaliyet hareketi var. Ciddi bir faaliyet hareket içerisinde. Bu hummalı faaliyet hareketten meydana gelen insanın tembel tembel oturması yanlıştır ve yasaktır. Fıtratının tersini hareket edemez. Kainatta duran, sabit, hareketsiz hiçbir şey yoktur. Hareketsiz suyu Allah bulandırıyor. Hareketsiz demiri paslandırıyor. Değil mi arkadaşlar? Hareketsiz insanı hasta ediyor. İyi. Kainatta hareket esassa, harekette bir bereket varsa, hayat hareketle kaimse, hareketin merkezinde olan insanın atalet göstermesi, çalışmaması, tembel olması değil mi? Allah'ın kanununda yanlıştır. Ceza verir Cenab-ı Hak. Ayet de var. Leyselin insan, illamaz. İnsanın çalışmasından başka bir şey yoktur. Hadis var. Allah çalışanı sever. El-Kasibu Habibullah. Fıtratta var, duran hiçbir şey yok. Herkes faal. Ve tabakat alemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin. Bu da ancak evamir ve nevahiden ibaret olan ibadetle olur. Dördüncüsü, emirleri imtisal. Nehirlerden iştinab etmek sayesinde bir fert hayat-ı içtimaide çok mertebelerle nispet peyda eder ve alakadar olur. Bilhassa ahkam-ı diniye ve mesale-i umumiye hususunda bir fert bir nevi hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, haysiyetler, irşatlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer evamiri imtisal eden, nevahiden iştinab eden o şahıs olmazsa o vazifeler tamamen payumal olur. Demek ki bir grup insan, bu zamanda bir cemaat, eskiden bazı mühim fertler Allah'ın bu kanun-ı ilahisini tatbik etme noktasında muvazzaftırlar. Allah beşeri başıboş bırakmıyor. Karınca yemirsiz, arıları yasusu bırakmayan kudret ezeliği elbette beşerde bırakmaz şeriatında bilsiz. Sırrı nizam alem böyle ister elbette bir muazzez üstadımız. Her karınca topluluğunun bir emiri varsa, her arı topluluğunun bir arı beyi varsa insan topluluklarını da Allah başıboş bırakmayacaktır. Karıncaların hayatına dikkat eden, arıların nizamına itibar eden Allah kainatı onlar için yarattığı insanlara başıboş bırakmaz. Onlara peygamberlerden, mürşitlerden, irşat ehillerinden mutlaka vazifeler gönderecektir. Beşincisi, insan İslamiyet sayesinde ibadet saikasıyla bütün Müslümanlara karşı sabit bir münasebet peyda eder ve kavi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise sarsılmaz bir kuvvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyet-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar o kuvvet ile muhabbettir. Az kaldı bitiyor. İbadetin şahsi kemalata sebep olduğu nizahı da şunlardır. İnsan cismen küçük, zayıf, aciz olmakla beraber hayvanattan addedildiği halde, hayvanın atıp deniyor felsefede, pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada maliktir. Hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır. Gayrimütenahi emeller sahibidir. Ve addedilmez fikirleri vardır. Ve gayrimahdud şehviye ve gadabiye gibi kuvvetleri vardır. Ve öyle acayip bir yaratılışı vardır ki sanki bütün enva ve alemlere fihriste olarak yaratılmıştır. Yani kainatta ne varsa bizde olur. Allah böyle yaratmış. Bütün hayvanattan bir damar var. Soruyorlar üstadımıza. Bu medeniyet asrında, bu terakki çağında, bu malikiyet döneminde, vahşetten, bedeviyetten, kölelikten kurtulma döneminde niçin bu vahşeti bu insanlık işliyor? Hayvanatı utandırıyor. Yani şu Hiroşima'ya atan atom bombasını düşünün. Yani hala nesiller sakat geliyor. Tüm hayvanları toplasak o vahşi hayvanları bu fecaati işleyemezler. Ve bir toplum, bu insanlık medeniyet adı altında nasıl bunları yapıyor? Üstadımız buyuruyor ki insanlık bütün hayvanat ve mahlukatla beraber yolculukta, fıtrat yolculuğundan gelirken onlardan ayrıldığında, hayvanlardan insanlar ayrıldığında her nasılsa hayvaniyet damarını almış, beraber getirmişti. Vahşet damarı. O vahşet damarı peygamberlerin göndermesini ne kadar terbiye edilse de boş kaldığı zaman nüksediyor. En yüksek mertebeyle insanı zalim, facir, günahkar hale, vahşi hale getiriyor. Terbiye edilecek ki o ne yapsın, faydalı halde olsun. İşte böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsi, genişlendiren ve intizam altına alan ibadettir. Şehviye ve gadabiye kuvvetlerin hat altına alan ibadettir. Zahiri ve batini huzurlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izah eden ibadettir. İnsanı mukadder olan mükemmelatına yetiştiren ibadettir. Kul ile mabut arasında en yüksek, en latif olan nispet ancak ibadettir. Evet, kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nispet-i münasebettir. İhtar, ibadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Resul-i Kibriya Büyük Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şeyyebetni sure-i Hud demiş. Sure-i Hud beni ihtiyarlattı. Sure-i Hud'da bir ayet var. İstakim kema umir diyor Allah. Ya Muhammed, emrolunduğun gibi dost doğru. Burada bir sır var da onu anlatayım. Namazı cemaatle kılacağız. Yani bunu dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var arkadaşlar. Bakın inisiyatifler, inisiyatif dediğimiz mevzular var ya, bidayette kullanılır. İnsanlar kemalata doğru gittikçe, malikiyet dönemine geçtikçe, istatik kabiliyetleri inkişaf edip tam kemal noktasına doğru geldikçe Allah inisiyatif insanlardan arıyor. Sistem ortaya koyuyor. Bakın şimdi. Örneğini verelim. Bakın Adem Aleyhisselam'a gelen emirler belli. İnisiyatif kullanmış. Hatta bakın bizden evvelki din Hristiyanlık dini, bizden evvel kitap İncil. İncil'de bile inisiyatif var. Akayda taalluk eden hükümler semavi, örfe taalluk eden hükümler kendilerinden içine girmiş. Yaşantılarındaki hükümler İncil'e sokmuşlar. Allah buna müsaade etmiş. Teferruat yok. Niye? Henüz daha kemal noktasında değil. İslamiyet geldiğinde Allah %99 her şeyi anlatıyor. İnisiyatif bırakmıyor kula. Yatma kalkma adabından iman adabına kadar. Hepsi sistemli. Şimdi eğer inisiyatif kullansa kimin kullanması lazım? Peygamber Efendimiz'in değil mi? En yüksek seviyede, en yüksek istidatta yaratılmış. Ne diyor ona? İstakim kema umit. Ne emrolunmuşsa onu yap. Ve bir şey kendinden ilave etme de çıkarabilirsin. Emre uy. Niye? Dini ben bugün ikmal ettim. Dininizi bugün ikmal ettim. İkmal edilen dinde inisiyatif olamaz. İkmal edilmeyenle de inisiyatif olabilir. Bak devletlere örnek verelim. İnisiyatif kullanan devletlere bakın, sürünüyorlar. Krallarla idare ediyorlar. Despot ve şeylerle, diktatörlerle. İnisiyatif kullanmayanlara bakın, sistem esaslı. Amerika'ya bakın şimdi. Başa kim gelse gelsin, sistem dünyayı ne yapıyor? Devletle beraber idare ediyor. Bir müessesede ne kadar az inisiyatif kullandırabilirseniz, o kadar sistemi sağlam kurmuşsunuzdur. İnsan ne kadar kanuna nizam uydu mu, bu müessese o kadar sağlam ve sağlıklıdır. Ne kadar insanların insafına kaldı mı, o kadar harap olur. Bedevilerin, medeni olmayanların, ilk toplum ve beşerdeki durum, insanların durumu budur. Ama kemale doğru iş geldikçe sistem devreye giriyor. Cemaat devreye, şahsı manevi, inisiyatif azalıyor. Bu dinlerde de böyle, terbiyelerde de böyle, bu büyük müesseselerde dahi böyledir. Şimdi bakın, son ihtarı okuyorum. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterirse o ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. Kur'an-ı Kerim vakta ki ya eyyuhennâsû budû emriyle insanları ibadete davet etti. Sanki lisan haliyle ne için ibadet yapalım, illeti nedir diye sorulan suali Kur'an-ı Kerim Rabbukumullezî halagakum ayeti kerimesiyle başlayan ifadeyle cevaplandırmak üzere Sani'nin vücud vahdetine dair burhanları zikretmeye başladı. Allah rızası için El Fatiha.